Bir yandan da onun sözlerine hak verdi. Altından bir tavşana can veremeyeceğine göre nasılsa başı gidecekti. Hiç değilse dünyadaki son 40 gününü rahat ve erinç içinde geçirebilirdi. Çırağın dediklerini yaptı, 40 torba fındık, 40 torba üzümle 40 mumu getirdi. Dükkana koydu. Çırağa, haydi göreyim seni Keloğlan dedi. Hiç ummuyorum ama düşünceni beğendim. Son 40 günümü dinginlikle geçireceğim. Adam dükkanı şehzadeye emanet ederek oradan ayrıldı. Evine gitti. Entarisini, hırkasını giydi. Çubuğunu yaktı. Dışarıyla tüm ilgisini kesti. 40 günün geçmesini bekledi. Şehzade ise dükkanın kapılarını, kepenklerini sıkı sıkıya kapadı. Oturdu torbaların başına. Durmadan fındık kırdı, üzümle birlikte yedi. Tam 39 gün kendini besiye çekti. O günün gecesi uyumadan önce gözüne kimi hayaller göründü. Üç elma güzeli sanki dükkanın içindeymiş gibi ortaya çıktılar. Genç adam bunları görünce ah vah etti. Tüm yaşamı gözlerinin önünden geçti. Bu arada Zümrüdanka kuşunu anımsadı. Kuşu anımsayınca elini koynuna soktu. Kuşun verdiği iki tüyü çıkardı, birbirine sürttü. O anda kızlar kayboldu. Dükkanda Keloğlan bir başına kaldı. Ama çok geçmeden kuş karşısında belirdi. İki eski dost birbirlerini özlemle kucakladılar. Delikanlı başından geçenleri anlattı. Ağabeylerinin oynadıkları oyunları, sevdiği kızı, her şeyi anlattı. Kuş bunları ilgiyle dinledi. Şehzadeye, anlıyorum, başın dertte dedi. Zaten böyle olmasa sana verdiğim tüyleri birbirine sürterek benden yardım istemezdin. Söyle bakalım, benden ne istiyorsun? O zaman şehzade kuşa padişahın istediklerini inceden inceye anlattı. Bunları sabaha dek hazırlayamazsa ustasının boynunun vurulacağını söyledi. Kuş bu anlatılanları pek önemsemedi. Üzüldüğün şeye bak dedi. Bunların hepsini hazır edeceğim sana. Böyle söyleyerek ondan masalardan birinin üstünü boşaltmasını istedi. Delikanlı hemen boşalttı masayı. Kuş geldi, kanatlarını masanın üstüne sürdü. Şehzade gözlerine inanamadı. Masanın üstünde üç tepsi vardı. Her birinde padişahın istedikleri harfi harfine yer almıştı. Birinci tepsideki altın tavşan durmadan koşuyor, tazı da onu izliyordu. İkinci tepside bir altın tavukla tam 40 piliç vardı. Sanki canlıymış gibi oldukları yerde durmadan gagalarını tepsiye vuruyorlar, sözüm ona yem yiyorlardı. Üçüncü tepsideki altın iğne ise kendi kendine durmadan dikiyordu. Atlaslar, kadifeler, ipekliler işliyordu. Şehzade bunları uzun süre izledi. Kendi kendine düş görmeyeyim diye elini kolunu cimdikledi. Hayır, hepsi gerçekti. Sevinç içinde haykırdı. Sevgili arkadaşı Zümrüdanka kuşunu kucakladı. Kuş ona başarılar diledi. Ayrılırken yanındaki tüyleri başı sıkıştıkça kullanmasını tembihledi. Şehzade onu uğurladıktan sonra ortalığı çekidüzen verdi. Her yeri bir güzel sildi süpürdü. Altın tepsilerin üzerine büyük bir örtü örttü. Sonra büyük bir dinginlik içinde yatağına uzandı, rahat bir uykuya daldı. O sabah padişahın kuyumculara verdiği sürenin sonuydu. Ortalık ağarırken tüm kuyumcular şeyhleri Aksakal Maruf Usta'nın evine vardılar. Onu da yanlarına alarak çarşıya geldiler. Hepsi ustanın dükkanında göreceklerini çok merak ediyorlardı. Bu bir ölüm dirim konusuydu. Hepsi ustaları gibi yapmışlardı. Evlerine çekilip çubuklarını yakmışlar, kahvelerini içmişlerdi. Şu 39 günü rahat ve dinginlik içinde geçirmişlerdi. Her biri ustanın çırağı Keloğlan bu işi başardıysa ne âlâ diye düşünüyordu. O zaman yaşamımız bize bağışlanacak. Ama bir şey yapamadıysa bugün dünyadaki son günümüz olacak. Kimileri de tüm yaşamlarını bir akılsız Keloğlan'ın sözlerine bağladıklarını düşünüyordu. Ama yapacak bir şey yoktu. Ustalar kapıya varınca her yanın sımsıkı kapalı olduğunu gördüler. Her biri kapıyı, kepenkleri yumrukladılar. Bir ağızdan Keloğlan, Keloğlan, kalk kalk, kapıyı aç diye haykırdılar. Keloğlan az sonra gürültüye uyandı, kapıyı açtı. Bunca ustayı bir arada görünce titredi. onlara, "Amanın, bir şeyler mi oldu ağalar, kötü bir şey mi oldu yoksa?" diye sordu. İçlerinden biri onun bu durumunu görünce çırağın bir şey yapamadığını sandı. Tüm umutları yıkılıp gitmişti. Çırağa, "Daha ne olsun bir ekeli olan," dedi. "Şu gördüğün ustaların hepsi az sonra cellat karşısında can verecekler. Beğendin mi yaptığın işi?" "Aman ağam, ağzından yel alsın," diye yanıt verdi çırak. "Gelin hele içeriye. Gelin, gelin de şu Keloğlan'ın yaptıklarını bir görün." Ustalar bu sözlerle biraz olsun umutlandılar. Birbirlerini itekleyerek içeriye doluştular. Şehzade masanın üzerinde serili örtüyü kaldırdı. Aynı anda tavuklar yem yemeye, tavşan kaçmaya, tazı kovalamaya başladı. İğne ise kendi kendine durmadan dikiyor, işliyordu. Adamlar gözlerine inanamadılar. Hayret çığlıkları attılar. Güldüler, kahkahalar attılar. Birbirlerini kutladılar, kucaklaştılar. Kimileri sevincinden şakır şakır oynamaya başladı. Sonra ilk şaşkınlıkları geçti. Hepsi birden çırağın başına toplandılar. Birbirleriyle yarış edercesine onu kucakladılar, öptüler, sırtını sıvazladılar. Kuyumcular şeyhi çırağına, "Ne demişler? El elden üstündür demişler. Meğer öpülecek el senin elinmiş," dedi. "Ver oğlum, elini eteğini öpeyim. Yalnız ben mi? Hayır, olamaz. Şu ustaların her biri senin elini öpecek." Böyle söyleyerek çırağın eline davrandı. Ama şehzade buna olanak bırakmadı. Hemen eğildi, ustasının elini öptü. Sonra öbür ustaların da eline vardı. Herkes Keloğlan'ı bir kat daha sevdi. Her biri gönüllerinden ne koparsa çırağa armağanlar vermeye başladılar. Şehzadenin yeni, koynu, eteği kese kese altında doldu. Usta arkadaşlarına, "Siz şimdi şu yiğide güzel bir şölen verin," dedi. 40 günden beri fındık üzümden başka bir şey yemedi gariban." Herkes, "Tabii tabii, en güzel ziyafeti hak etti Keloğlan," diye söylendi. Usta kendinden sonra gelen iki yaşlı usta ile birlikte tepsileri aldı, sarayın yolunu tuttu. Padişah getirilenleri görünce şaşkınlığından neredeyse bayılacaktı. Gözlerine inanamadı. Tepsidekilere baktı, baktı. Kuyumcular şeyhini kutladı. Kollarını uzatıp hepsini kucakladı. Onlara kese kese altın verdi. Hazineci başıya da kuyumcuları istedikleri kadar altın vermesini buyurdu. Üç kuyumcu yaşama yeniden başlar gibi büyük bir sevinç içinde saraydan ayrıldılar. Arkadaşlarına müjde vermek için hızlı yürüdüler. Padişah ise iki oğlunu yanına çağırdı. Onlara, "Evlatlarım, üç elma güzelinin istedikleri yüz görümlükleri işte bunlar," dedi. Tepsiler içinde duran birbirinden güzel, birbirinden marifetli şeyleri oğullarına gösterdi. Çocuklar çok şaşırdılar. Bugüne dek ne böyle bir şey görmüşler ne de duymuşlardı. Uzun bir süre şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadılar. Padişah onlara ne yapacaklarını anlattı. "Şimdi her biriniz bu üç tepsiden birini beğenip görücülere verecek," dedi. Görücüler de beğendiğiniz tepsileri kızlara götürecekler. Böylelikle kim kimin kısmetiymiş anlaşılacak. Seçtiğiniz yüz görümlülüğü kimin isteği ise o kızla evleneceksiniz. Büyük oğlan hediyeler içinde en kıymetlisi olan tazılı tavşanlı tepsiyi seçti. İçinden de "İnşallah bu küçük kızın isteğidir," diye düşündü. Ortanca oğlan ister istemez tavukla civcivlerin bulunduğu tepsiyi seçti. İçinden "İnşallah bunları küçük kız istemiştir," diye düşündü. Böylece sihirli iğnenin bulunduğu tepsi sahipsiz kaldı. Görücüler tepsileri alıp kızların bulunduğu daireye gittiler. Tepsilerin üstündeki örtüleri açarak kızlara, "Alın bakalım yüz görümlülüklerinizi," dediler. Büyük kız büyük oğlanın seçtiği tavşanlı tazılı tepsiyi aldı. Ortanca kız da ortanca oğlanın seçtiği tavuklu civcivli tepsiyi aldı. Böylelikle kimin kime kısmet olduğu anlaşıldı. Bu arada kızlar ısmarladıkları şeyleri dünyada hiç kimsenin yapamayacağını biliyorlardı. Bunu ancak küçük şehzade başarabilirdi. Kızlar bunları düşününce küçük şehzadenin yeraltı dünyasından sağ salim kurtulduğunu anladılar. Sevinç içinde birbirlerini kucakladılar. Günün birinde onun ortaya çıkacağını birbirlerine söylediler. Ertesi gün görücüler yanlarında kime armağanlarla geldiler. Kızlara düğün gününü söylediler. Düğün töreninde neler olacağını anlattılar. Ama kızlar bu anlatılanları asık bir yüzle dinlediler. Sanki anlatılanlar onları hiç ilgilendirmiyordu. Bu durum dünürcü başının dikkatini çekti. Nedenini kızlara sordu. O zaman büyük kız, "Küçük kardeşimiz bizim adımıza konuşacak," dedi. "Onu can kulağıyla dinleyin. Onun dedikleri olmazsa bu düğün de olmaz. Bunu böyle bilin." Ortanca kız da ablasını onayladı. "Evet evet, ablam doğru söylüyor," dedi. Dünürcü başı buna çok şaştı. Bu iki kız başlarına konan devlet kuşunu görmüyorlar mıydı? Yoksa padişah oğluyla evlenmek az şey miydi yani? Daha ne istiyorlardı? Bunları düşündü ama görevi gereği küçük kıza sordu. "Söyle bakalım küçük hanım," dedi. "Söyle de isteğini bilelim. Çünkü benim görevim bu düğün işini baştan sona eksiksiz tamamlamaktır." "İki ablam evlenirken ben böyle bir başıma mı kalacağım?" diye sordu kız. "Onun için bir yandan düğün hazırlıkları yapıla dursun, hemen yarın halkın bir alana toplanmasını istiyorum." "Kızım, ne yapacaksın halkı?" "Benim bir güvercinim var," dedi kız. "Şu yürek dağından uçurayım onu. Kalabalığın içinde gidip kimin başına konarsa kısmetime razıyım. Ben de onunla evleneceğim. Böylelikle üç kardeşin düğünü aynı gün yapılmış olur." Dünürcü başı durumu padişaha iletti. Bu durum padişahın çok hoşuna gitti. Küçük kızın açık sözlülüğünü beğendi. Yanındakilere buyruklar verdi. Ertesi gün tüm kent halkı saray alanında toplandı. Sokaklarda dolaşan tellallar neler olacağını halka duyurmuşlardı. Bu nedenle genç delikanlılar heyecan içinde beklediler. Şu talih kuşunun kendi başlarına konması için dualar ettiler. Kaç gündür kuyumcuların baş tacı ettiği Keloğlan kılığındaki şehzade de ustalarla birlikte dükkandan çıktı. Doğruca alana gidildi. Bir arada durdular. Olacakları izlemeye başladılar. Kız sarayın balkonundan güvercini salıverdi. Az sonra kardan beyaz ak mı ak bir güvercin göklerde kanat açtı. Halkın üzerine doğru alçaldı, gitti, gitti, Keloğlan'ın başına konuverdi. Olayı izleyen halk bağırıp çağırmaya başladı. Görmedikleri, bilmedikleri bu genci içlerinde binbir kıskançlıkla alkışladılar. Görevliler Keloğlan'ı tutup saraya götürdüler. Ama iki şehzade buna karşı çıktılar. Böyle bir Keloğlan'la bacanak olamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine padişah ikinci bir deneme yapılmasını buyurdu. Keloğlan'ı saraydan dışarı attılar. Kalabalığı yararak az önce durduğu yere ustalarının yanına geldi. Boynunu büküp bekledi. Kız güvercini bir kez daha salıverdi. Kuş uçtu, uçtu, göklerden süzülüp gene aynı yere Keloğlan'ın başına kondu. Bunu gören şehzadeler kızdılar, köpürdüler. Vezirleri, paşaları kışkırttılar. Bu pis Keloğlan'ın büyü yaptığını ortalığa yaydılar. Padişah delikanlının kaleye kapatılmasını buyurdu. Adamlar kılıçlarını çektiler, küçük şehzadeyi kollarından tutup yaka paça sürüklediler, zindana attılar. Sıra üçüncü denemeye geldi. Kız güvercinini bir kez daha salıverdi. Kuş ak kanatlarını çırparak süzüldü, halkın başları üzerinde dolandı. Sanki birini arar gibi oraya buraya alçaldı, yükseldi. Sonunda daha yükseklere çıktı. Doğruca kalenin burçları üstüne vardı. Zindanın demir parmaklıkları arasından geçerek orada zincire bağlı duran Keloğlan'ın başına kondu. Bunu öğrenen halk Keloğlan'ın serbest bırakılması için bağırıp çağırmaya, onu alkışlamaya başladı. Ama iki şehzadenin kışkırttığı vezirler, paşalar buna yanaşmadılar. Durumu padişaha anlattılar. Halkın yatıştırılması için şu Keloğlan'ın başının bir an önce vurulmasını istediler. Padişah ister istemez celladı yanına çağırdı. Keloğlan'ın başını vurup işini bitirmesini buyurdu. Cellat palasını biledi. Doğruca kaleye çıkıp Keloğlan'ın yanına vardı. Ona, "Ferman büyük yerden Keloğlan," dedi. "Son isteğin nedir? Söyle bana. Az sonra başın omuzlarının üstünde olmayacak çünkü." O zaman Keloğlan son isteğini söyledi. Padişahın yanına varıp ona iki çift laf söylemek istiyordu. Cellata, "Eğer bu son isteğimi yerine getirmezsen öbür dünyada iki elim yakanda olur. Bunu bilesin cellat başı," dedi. Cellat sofu bir adamdı. Çok da dürüsttü. Başı vurulacak adamın son isteğinin yerine getirilmesi gereğine inanıyordu. Tuttu Keloğlan'ı padişahın karşısına çıkardı. Ona, "Padişahım, şu Keloğlan sizi dünya gözüyle son bir kez görmek istedi," dedi. Padişah Keloğlan'ı karşısında görünce ona, "Ey iki canlı, çatal yürekli Keloğlan," dedi. "Gene ne düzen kuracaksın?" Padişah böyle söylemekte haklıydı. Çünkü gerek oğulları, gerekse vezirleri, paşaları bu gencin büyücü olduğuna inandırmışlardı kendisini. Keloğlan sözünü esirgemeden konuştu. "Benim ne tahta, ne taçta, ne de elma ağacında gözüm yok padişahım." Padişah şaşırdı. "Haydi, taç, taht neyse ne? Ama Keloğlan elma ağacından söz etmekle ne demek istiyordu acaba?" "Lafı uzatma Keloğlan," dedi. "Ne demek istiyorsan kısa yoldan söyle. Çıkacağın yolculuk uzun. Bir an önce gitsen iyi olur." "Diyeceklerim var sana," dedi Keloğlan. O zaman padişah delikanlının bir dolap çevirmekte olduğuna inandı. Ona, "Gene kimin kuyusunu kazacaksın?" dedi. "Ben ne büyük şehzadeyim ne de ortanca şehzade," diye yanıt verdi delikanlı. "Kim benim ipimle kuyuya iner ki tutup kuyu kazayım padişahım?" Padişah birden sarsıldı. Bu sözlerin altında gizli bir anlam olduğunu hemen kavradı. "Su, kuyu, ip, büyük şehzade, ortanca şehzade, sözleri de ne oluyordu?" "Ben kapalı söze anahtar uyduramam," dedi padişah. "Dilinin altındaki neyse çıkar haydi." "İşte bu," deyip başındaki işkembeyi çıkardı şehzade. Padişah ona bakınca bir "vay" çekti. Olduğu yerde düştü, bayıldı. Çevredekiler koşup onu kaldırdılar. Yüzüne su serptiler. Yelpazelerle serinlettiler. Sonunda padişah gözlerini açtı. Karşısında küçük oğlunu buldu. Baba oğul sevinç içinde birbirlerinin kollarına atıldılar. Özlemle kucaklaştılar. Padişah herkesin odadan çıkmasını buyurdu. Oğlunu dizi dibine oturttu. Sonra olup bitenleri bir bir anlatmasını buyurdu. Küçük şehzade başından başlayıp her şeyi tüm ayrıntılarıyla anlattı. Padişah bunları ah vah ederek dinledi. "Bak sen, ben gösteririm onlara," diye haykırarak kızgınlığını gösterdi. Baba oğul baş başa vererek bir plan yaptılar. O gece üç kızın düğünü bir arada yapıldı. Küçük şehzade başında işkembesi ve külahıyla düğüne Keloğlan olarak katıldı. Herkes bu işe çok şaştı. Küçük kızın kara talihine yanıp yakıldı. Oysa küçük kız çok mutluydu. Bu Keloğlan'ın sevgilisi küçük şehzade olduğunu çoktan anlamıştı. Düğünün sonunda padişah Keloğlan'ın başındaki işkembeyi çekip çıkardı. Oradakilere oğlunun sağ salim döndüğünü, sevdiği kızla evlenmiş olduğunu bildirdi. İki şehzade ise kardeşlerini sapasağlam karşılarında görünce neye uğradıklarını bilemediler. Sapsarı kesildiler. Korkudan, utançtan ölecek gibi oldular. Babaları onları yanına çağırdı. Yaptıkları hainlikleri ve acımasız davranışlarını bir bir yüzlerine vurdu. Büyük oğlanı ülkenin gümüş iline, ortancayı da demir iline genel vali atadığını bildirdi. Üç gün içinde karılarını alıp o illere gideceklerdi. Bunları söyledikten sonra küçük şehzadenin elini tuttu oradakilere. "Bundan böyle tahtım küçük oğlumundur," dedi. "Ona bana itaat ettiğiniz gibi itaat edeceksiniz. Onun buyruklarını benimkiler gibi dinleyeceksiniz. Ben ise burada sarayımda oturup küçük oğlumla ve küçük gelinimle yaşamamın son günlerini mutluluk ve dinginlik içinde geçireceğim." Küçük elma güzeli kocasının elini tuttu. Ona, "Seni yanı başımda bulmak ne güzel," dedi. "Ama ben sana daima güvendim, daima umut ettim. Bir gün gelip beni bulacaksın diye." İki genç ilk çocuklarına Umut, ikinciye Zümrüt adını verdiler. Uzun ve mutlu bir yaşam sürdüler. Akıllı kız.